Ayrım 11, sayfa 135. Eski Şato'da bilardo. Nehirden yükselen beyazımsı bir sis bulutunun altında, uçları kaybolmuş çam ormanlarının kuşattığı tepeye yerleşmiş olan Şato'nun mahzeninde günlerce bilardo oynamıştım. Duygularımın sislerin altındaki çam ormanları gibi sürekli bir dalgalanmayla renk ve biçim değiştirdiği zamanlardı. Fransız taşrasının diplerine saklanmış şatonun mahzenine konmuş masanın üstünde yuvarlanan kırmızı beyaz toplara her vuruşumda mutluluk, acı, endişe, özlem birbirini takip eden dalgalar gibi kabarıyordu. Hayat zamanın tülbendinden süzüldüğünde vaktiyle yaşanmış birçok duygu akıp gidiyor, geriye en baskın olanı kalıyor ve ben o günleri mutluluğu andıran bir duyguyla hatırlıyorum. Yemyeşil bir çuha, tok seslerle birbirlerine çarpan toplar, birbirlerine ve masanın kenarlarına hızla vurarak dönen topların her seferinde farklı noktalarda durmaları. O topların nerede duracağını merakla beklerken yaşanan tuhaf bir kasılmayla gerçeklerin kısa bir süreliğine unutuluşu. Günlerce o topların hareketlerini izleyerek gerçeklerden kaçmıştım ve yeşil bir çuhayla üç toptan hayata dair dersler almıştım. Elindeki uzun istekayla toplardan birine vuruyordun. Amacın topları birbirine çarptırmak ve yuvarlanışları bittiğinde bir sonraki vuruş için elverişli bir konumda durmalarını sağlamaktı. Topa hangi açıdan ne kadar bir güçle vuracağını sen karar veriyordun. Vurana kadar bütün kontrol sendeydi. Vuruyordun. Sonra toplar yeniden durana kadar seyretmekten başka yapabileceğin yoktu. Eğer topa doğru açıdan doğru bir kuvvetle vurduysan, senin öngördüğün hareketleri yapıyorlar, birbirlerine çarpıyorlar ve senin istediğine yakın bir yerde duruyorlardı. Ama yanlış karar verdiysen, topa yanlış bir açıdan istakanı uzattıysan, yanlış bir güçle vurduysan, sonuç ne senin ne de başka birinin tahmin edebileceği bir kompozisyonla çıkıyordu ortaya. Nehirden ağaçları sarsaklayarak esip gelen rutubetli bir rüzgarın şatonun pencerelerinde, kulelerinde, çatılarında ürkütücü sesler çıkartarak dolaştığı o kış gecelerinde o toplara vurmaya hazırlanırken hep aynı şeyi düşünüyordum. Hepimiz bir şeyi başlatma kudretine sahiptik. Herkes hayatın içinde bir şeyi başlatabiliyordu. Bir kavgayı, bir aşkı, bir acıyı, bir ihaneti ıstakayla topa vurur gibi tek bir darbeyle gerçekleştirebiliyorduk. Yaptığımız hareketin sonuçları konusunda az çok bir öngörümüz oluyordu. Bizim hareketimiz sonucunda birçok insanın ruhu dalgalanıyor, düşünceler, duygular birbirine çarpıyordu. Başlatmak için sahip olduğumuz büyük kudrete rağmen kendi hareketimizin yarattığı değişiklikleri, çarpışmaları, kırılmaları kontrol edecek bir güce sahip değildik. Yanlış bir hesap yaptıysak, yanlış bir açı seçtiysek, yanlış bir güç uyguladıysak, hayatımızın hiç aklımıza gelmeyen bir başka biçim alıyordu. Bir daha asla geri çeviremeyeceğimiz bir biçimdi bu. Sonra hamle sırası karşımızdakilere geliyordu. Bizim yarattığımız duruma göre onlar da kendilerine uygun bir açı seçiyorlar, sevgiyle, öfkeyle, acıyla toplara yeniden vuruyorlardı. Başlangıçla hiç ilgisi olmayan yepyeni ve şaşırtıcı bir görüntü çıkıyordu ortaya. Biz ilk hamleyi yapmadan önce sevgilimiz olan biri, bir bakıyorduk ki iki hamle sonra düşmanımız olmuş. Ya da çok yabancı olduğumuz biriyle kendimizi çok yakın hissetmeye başlamışız. Arka arkaya iki yanlış hamle insanların hayatlarını mahvedecek sonuçlar verirken, ard arda iki doğru hamle bir mutluluk yaratmış. Yerleri halılarla kaplı o sessiz mahzende, masanın üstüne asılı kenarları siperlikli lambadan sadece yeşil çuhayı aydınlatacak biçimde yayılan, üçgen ışığın içine girip toplara vurmak için her eğildiğimde, benden sonra karşımdakinin topa vuracağını hiç düşünmeden, sadece kendi hamleme yoğunlaşarak ve doğru yaptığıma duyduğum büyük bir güvenle istekamla beyaz topa vuruyordum. Sonra ışık üçgeninden çıkıyor, gölgem ardımdaki duvarda büyürken beni saran loşluğun içinde sonucu bekliyordum. Ve hep aynı şeyi fark ediyordum. İnsanın ilk hareketi yaparken hissettiği büyük güvenle daha sonraki gelişmeler karşısındaki çaresizliği arasındaki o korkunç uçurumu. İlk hamleyi yaparken her şey o kadar senin denetimin altındaydı ki bunun yarattığı güven çok rahat biçimde hatayı doğuruyordu. O anda her şeyi denetleyebileceğini sanıyordun. Bütün toplar senin istediğin gibi birbirine çarpacak, senin istediğin yerde duracaktı. Ama küçücük bir açı kayması bütün hesapları alt üst edebiliyordu. Ve o açı kayması hayatın içinde sıklıkla çıkıyordu ortaya. Yanlış hesap ediyorduk. Bizim hareketimizin yaratacağı duyguların nasıl tepkilere yol açabileceğini tahmin etmekte zorlanıyorduk. O ilk anki güvenle her şeyi denetleyebileceğimize inanıyorduk. Sonra hayata doğru yavaşça eğilip vuruyorduk. Birden çevremizdeki bütün ruhlar sarsıntılar geçirmeye başlıyorlardı. Fransız taşrasının koynuna sokulmuş bir şatonun bodrumundaki bir bilardo masasının üstünde eğilip kalkarken, arada bir dışarı çıkıp nehirden esen çam ve yosun kokulu ıssız rüzgarda şakaklarımı serinletirken, şatonun kulelerinin uçlarında toplanan kül rengi bulutların kara haber verip vermediğini anlamaya çalışırken hep aynı gerçeği görüyordum. Hayatımdaki acıların çoğunu kendim yaratmıştım. İlk hareketi ben yapmıştım. Başlayan hareketler zinciri korkunç bir lanete dönüşerek birbirini doğuran bir acılar yumağına dönmüştü. O ünlü hikayedeki büyücünün çırağı gibi yaşamıştım birçok olayı. Büyücünün çırağı eşyalara hükmetmenin esrarını öğrenmişti ustasından. Ama onları nasıl durduracağını öğrenmemişti. Ben de olaylara hükmeden sihri bilmenin güveniyle başla emri vermiş ama yeryüzünde hiç kimsenin başlayan hareketi durduracak sihri bilmediğini unutmuştum. Hepimiz büyücünün çırağı gibiydik. Başla diyebiliyor ve başlatıyorduk. Dur dediğimizde ise sözümüzü dinletecek büyü yoktu. Öyle bir büyü henüz yaratılmamıştı. Olaylar bir kere başladı mı artık onun nerede duracağını hiçbirimiz kestiremiyorduk. Toplara vurup birini üzebiliyordun. Toplar durduğunda bir bakıyordun ki üzülen sensin. Gücünü arttırmak için toplara vuruyordun. Bir bakıyordun ki elindeki iktidarı kaybetmişsin. İhaneti başlatıyor, sonunda ihanet edilen sen oluyordun. Karşındakinin duygularını harekete geçirecek hamleyi yaptıktan sonra o duyguların birbirleriyle nasıl çarpışacaklarını, nasıl kavisler alacaklarını ve nerede duracaklarını öngöremiyordun. İlk hamle çok net ve açıktı. Ondan sonrası ise tam bir belirsizlikti. Pişmanlık bunun için vardı zaten insanların hayatlarında. Yanlış yapılmış hamlelerin yarattığı sonuçlarla beliren duyguya pişmanlık diyorduk. Geceleri kar kokuyordu şatonun bahçesi. Ormanlar hep beyazımsı bir sisin altında dalgalanıyordu. Kül rengi bulutlar kulelerde toplanıyordu. Arada bir dışarı çıkıp rüzgarı ve geceyi koklayarak günlerce üçgen bir ışığın içinde bilardo oynadım. Duvarları asırlardır esen rüzgarlarla kararmış o eski şatonun mahzeninde. Aradan çok uzun yıllar geçti. Hayat zamanın tülbendinden süzüldü. Mutluluğu andıran bir duygu kaldı bende. Bir de yaptığım bütün yanlış vuruşlardan öğrendiğim bir ders. İlk vuruşu yapma özgürlüğün var. Sonrasını hayatın kıpırdanışı ve diğer insanların hamleleri belirler. Bir gün o şatoya yeniden gidip o sessiz ve loş mahzende bilardo oynayacağım. Doğru vuruşu yapan biri hayatın akışını denetleyecek büyüyü ele geçirebilir mi? Bunu anlamaya çalışacağım. Ama önce doğru vuruşu öğrenmeliyim. Bunu bilen biri var mı? Var mı böyle bir büyünün sahibi? Erkeklerin Milyon Yılı, sayfa 141. Geçen yüzyılın başlarındaki savaşlarla, ihtilallerle çalkalanan o karma karışık günlerde çeşitli maceralardan geçen iki kız kardeş çağın en parlak şairlerinden ikisini kendilerine aşık etmeyi başarmıştı. Sovyet ihtilalinden kaçarak Paris'e gelen Else Truelle, küstah ve kendini beğenmiş genç Aragon'un dünyasına bütün duygularını altüst eden bir kasırga gibi girmişti. Aralarındaki edebi çekişmelerle, ilişkilerine yansıyan başkalarına ait gölgelerle huzursuz ama tutkulu yıllar geçirdiler. Aragon, edebiyat tarihine geçen ünlü Mutlu Aşk Yoktur dizesiyle biten şiirini Elsa için yazdı. Sovyetlerde kalan diğer kardeş Lilia Birik ise devrimin ilahlarından Mayakovski ile büyük bir aşk yaşadı. İki unutulmaz şairin hayatlarına girip onları iliklerine kadar sarsacak denli güçlü bu iki kadından Elsa Triol, kahramanı erkek olan Beyaz At isimli bir roman yazdı. Benim gençlik yıllarımın en etkileyici kitaplarından olan bu romanda Elsa, bilerek ya da bilmeyerek erkeklerle ilgili çok önemli bir sırrı ortaya çıkarıyordu. Romanın yakışıklı kahramanı Michel, sürekli hayatını değiştiriyor, yeni bir işe başlıyor, tam başladığı işte zirveye ulaştığında bırakıp başka hayata geçiyordu. Ele geçirdiğinden çok ele geçirmekle, kazandığının nimetlerinden çok kazanmakla ilgili gözüküyordu. Milyonlarca yıl önce mağara devrinde yaşayan avcı ataları gibi hayatın içinde avını arayarak dolaşıyor, hiçbir avın başında fazla oyalanmıyordu. Ve Triol bize sanki erkeğin temel içgüdüsünü anlatıyordu. Olağanüstü sezgilerine, hayatın incecik kıvrımlarında itinayla yürürken edindikleri eşsiz tecrübelerine, duygusal zekalarının şaşırtıcı yoğunluğuna karşılık erkek sözcüğünün ardındaki gerçeği bir türlü göremeyen, zaman zaman çaresiz ve acılı bir çocuğa dönüşen, kadınlara aradıkları cevapların çoğunu edebiyat verir zaten. Hayatın kendisi bile hayatı ve insanları edebiyat kadar berrak ve açık anlatamaz çünkü. Evrenin sırrını çözecek formülü keşfedip de en basit matematik problemlerini yapamadığı için arkadaşından yardım isteyen Einstein gibi birçok zor gerçeği saklandığı yerden çıkartan kadınların basit erkek formüllerini bulabilmeleri için edebiyat gerekiyor. Beyaz at kadınların bir türlü açmayı beceremedikleri erkekler dünyasının kapısını aralıyor biraz. Belki yanılıyorum ama bence o romanda milyonlarca yıl önceki erkeklerin günümüze yansıyan gölgesini yakalıyor Triol. Erkeklerin büyük sırrı da zaten sanırım milyonlarca yıl önce de yatıyor. Kadınlarla erkekler arasındaki en temel ve en keskin farkın hayatı ve ruhumuza vurduğu damganın izi o çağlara gidiyor. Mutluluklarını ve mutsuzluklarını birbirlerine borçlu olan bu iki cins arasındaki ilişkiyi en belirleyici özellik, bugün en çok küçümsenen, en önemsiz görünen özellik bence. Fiziksel güç. Bunun nasıl bir fark yarattığını anlamadan cinsellikler dünyasının karanlık patikalarından düşmeden geçmek pek mümkün değil. Milyonlarca yıl önce saldırgan hayvanların, yırtıcı kuşların dolaştığı, insanların mağaralarda saklandığı dönemde yiyecek ancak o iri ve vahşi hayvanları avlayarak sağlanıyordu. Taş baltalar, ucu sivriltilmiş dallardan oluşan mızraklarla o hayvanları avlayabilmek için ciddi bir kas gücü, hız ve çeviklik gerekiyordu. Kadınların güzel ama zayıf bedenleri bu iş için uygun değildi. Sadece bebeklerine bakabilmek için değil, dışarıdaki vahşi dövüşe güçleri yetmediği için de mağaralarında oturup beklemek zorundaydılar. Mağaralar kadınların oldu böylece. Erkekler oraya akşamları geliyorlardı. Kadının bekleyen, erkeğin gezen rolleri onların bedensel yetenekleriyle belirlendi. Adam hayvanı avlıyordu, yiyeceği vardı. Kadının adamın yiyeceğini paylaşabilmesi için ona bir şey vermesi gerekiyordu. Verecek bedeninden başka bir şey bulunmuyordu. Erkeğin kadını hoş tutmaya ihtiyacı yoktu. Onun paylaşılacak yiyeceği vardı. Bir hayvanı avlayacak kadar güçlü olmak, bir kadını kazanmak için yeterliydi onun için. Ama kadın, o ne yapacaktı? Erkek bir kadın bulabilmek için diğer erkeklerle yarıştığında tek amacı en güçlü olmak, en büyük avı vurmaktı. Kadın o avı erkekten alabilmek için diğer kadınlarla nasıl rekabet edecekti? Daha güzel, daha süslü, daha yumuşak, daha çekici olarak elbette. Yiyeceği ve kadına sahip olabilmek için erkeğe güç yetiyordu. Kadın ise yiyeceğe sahip olabilmek için önce erkeğe sahip olmak zorundaydı. Ve bunun için güç dışında kalan bütün özelliklerini geliştirmek zorundaydı. Güzelleşmeyi, erkeği övmeyi, onu kızdırmamayı, alttan almayı öğrendi. Erkek saatlerce bir ağacın dibine saklanmayı ya da günlerce bir avın peşinden yürümeyi becerirken sabırlı olmayı ruhuna yerleştirdi. Kadın ise akşama mağarasına bir erkeğin ve yiyeceğin gelip gelmeyeceğini bilmiyordu. Avı bulan erkek bunu başka bir kadınla paylaşabilirdi. Her günü merakla, telaşla, sabırsızlıkla geçirir oldu. Bu telaşlı merakın huzursuzluğundan kurtulmak için erkeğin akşama geleceğine dair söz vermesini istiyordu. Kendini güvende hissetmesi için bir güvenceye ihtiyacı vardı. Bütün dolaşan, avlanan, değişik kadınlarla karşılaşan erkek, elinde paylaşacak bir av bulunduğu sürece istediği kadınla birlikte olacağını kestiriyor, güvence vermekten hoşlanmıyordu. Belki o akşam daha hoşuna giden bir kadına rastlardı. Gezmeyi, diğer erkeklerle yarışmayı, her gün değişik maceralar yaşamayı, her av seferinde yeni zaferler kazanarak gücünü kanıtlamayı severdi. Onun aynı yerde tutmak mümkün olamıyordu. Hep aynı yerde durduğunda avlanamıyor, macera yaşayamıyor, gücünü kanıtlayamıyordu. Kalın bilekleri ve keskin silahlarıyla korkutucuydu ve kadınlar ruhlarına yerleşen, en derinlerinde varlığını hep sürdüren korkuyu, erkekten korkmayı, onun kızgınlığından ürkmeyi ta o zamanlardan miras aldılar. Bugün iki bağımsız, eşit, birbirlerine av için muhtaç olmayan kadınlarla erkeklerin oluşturduğu ailelerde bile yatıştırıcılığın genellikle kadına düşmesinde bu tuhaf ve anlaşılmaz rolde sanırım hala milyonlarca yıl öncenin izleri var. Doğrusu erkeklerin sevişmek istedikleri kadınları önce lokantaya götürüp beslemesinde, yeni yeni birlikte olan kadınlarla erkekler arasındaki ilişkide akşam yemeği, sevişme kalıbının bulunmasında da ben geçmişin alışkanlıklarını görmeye yatkınım. Erkek, sevişmeden önce beslemesi gerektiğini ruhuna kazınan bilgilerle biliyor. Kadın ise önce yemek yenmesini, kendisine ne tür bir av sunulacağını görmeyi milyonlarca yıl önceki ninilerinin deneyimlerinden kendisine kalan mirasla istiyor. Mağara devrini ve fiziksel güç farkını bilmeden bugünkü erkeği anlamak kolay olmaz. Ne kadar uygarlaşırsa uygarlaşsın, erkek henüz o dönemin alışkanlıklarını tümüyle unutmuş değil. Bizim için milyonlarca yıl çok uzun olsa bile, kainatın neredeyse sonsuz mekanı ve zamanı içinde bu çok kısa bir süre çünkü. Erkek, hala bir kadını etkilemek için zarafetten ve hoşluklardan ziyade gücüne güvenir. Her yeni tanışmada uzun uzun kendisini, başarılarını, zekasını anlatması bu güçlülük gösterisinin parçasıdır zaten. Diğer bütün erkeklerin de böyle yaptığını bilmeden yapar bunu. Kadınların bununla gizli gizli alay ettiklerini aklına bile getirmez. Kadınlara kıyasla çok daha sabırlıdır. Her akşam gelecek av etini garantiye almak isteyen kadının aksine sırtında av etiyle mağara mağara dolaşmayı, bu eti hak edecek daha iyi biri olup olmadığını araştırmayı tercih eder. Avı paylaşmadan önce övülmeyi bekler. Gücünü kanıtlamak, sürekli güçlü kalabilmek için maceraya, onu hep dikkatli kılacak, her an tetikte durmasını sağlayacak heyecana ihtiyacı vardır. Paylaşacak bir avı olduğuna inandığı sürece kabalaşmanın sınırında gezinmekten kaçınmaz. Kadınların büyük çoğunluğu hayatlarının önemli kısmını böyle yabani bir yaratığı evcilleştirmeye uğraşmakla geçirir. Ve hep, bütün çabalarıma karşın niye evcilleşmiyor, niye güven vermiyor, niye hep mağarada yanımda oturmuyor diye sorarlar. Sanırım bir erkeği mağaranın içinde tutmanın bir tek yolu vardır. Avın ve maceranın mağaranın içinde olmasını sağlamak. Hayatı av sahası ve mağara diye ikiye bölen erkeğin alışkanlıklarını kıracak, aklını karıştıracak, geçmiş deneyimlerini unutturacak bir şok yaşatmak. Ama sabırlı birinin alışkanlıklarını sabırsız birinin değiştirmesi çok zordur. Zaten o yüzden de kadınlar kendi alışkanlıklarını değiştiremedikleri için erkeklerin alışkanlıklarını değiştiremezler. Her şeyin çok çabuk olmasını isterler. Erkekler için hiçbir şey o kadar çabuk olmaz. Onlar milyonlarca yıl bir ağacın altında beklediler. Else Tirol, karşılaştıklarında Fransa'nın en başarılı şairlerinden biri olan Aragon'a komünizmi öğretmiş, ihtilal karmaşasından çıkıp tek başına Paris'e gelecek kadar güçlü ve kararlı oluşuyla onu şaşırtmış, ona hem cinsellik hem edebiyat alanında meydan okuyarak onun kendi gücüne olan güvenini hırpalamış, onu gerektiğinde övdüğü gibi gerektiğinde eleştirmiş, onun gücünden korkmamış ve edebiyat tarihine geçecek bir aşk yaşamıştı. Bütün alışkanlıkları depreme uğrayan Aragon ise mutlu aşk yoktur diye yakınırken Elsa'dan kopamamıştı. Elsa da oturup beyaz atı yazmıştı. Milyonlarca yıl önceki alışkanlıklarını sürdüren çağdaş bir erkeği anlatan romanını. Hep giden, hep giden, hep giden, hep yeni maceralar arayan bir erkeği. Belki de Elsa bunu anlatabildiği, bu gerçeği gördüğü için Aragon bir yere gidememiş, gitse de Elsa'ya geri dönmüştü. Ayrım sonu, sayfa 148.